Muhterem arkadaşlar, bu akşam ahlak ve irfan okumaları konusunda ruhi hastalıklardan, aklın hastalıklarından, kalbin hastalıklarından birisi olan vesveseyi işlemeye çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz bu manada mustakil bir sure vardır. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbin nasi, melikin nasi, ilahin nasi. Min şerril vesvasil hannas ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs minel cinneti ven nâs. Sadakallâhul aliyyil azîm. Öylesine ciddi bir hastalık, öylesine insanın helakine yol açacak bir hastalıktır ki insanların Rabbine, Malikine sığınmaktayız, ilahına sığınmaktayız. O vesvese veren şeytandan, hannastan, insanlar ve cinler tarafından gelen vesveselerden Allah'a sığınmaktayız. Dolayısıyla öncelikle vesvesenin kavramsal anlamda anlaşılması, daha sonra bu vesvesenin bize nasıl etki ettiğinin tespit edilmesi, vesvesenin yol açtığı şeylerin uhrevi neticelerinin görülebilmesi ve daha sonra da ondan kurtulabilmenin yolları üzerinde mütalalarda bulunmaya çalışacağız. Arkadaşlar, vesvese kelime anlam itibariyle fısıldama, gizli ses, gizlice bir şeylerin birilerine telkin edilmesi kelime anlamıdır. Fakat ahlak ilminde olsun, kullanım anlamında olsun, ıstılah anlamında olsun, insanın zihnine gelen, insanın iradesinin dışında, isteminin dışında, insanın iradesine gelen, aklına gelen boş hayaller, temeli olmayan şeyler, düşünceler, arzular, istekler bir anda oluşuverir, bir anda geliverir. Orada irademiz yoktur, istemimiz yoktur. Kendiliğinden bir anda, yani bu bizim yapımızdan kaynaklanan bir şeydir. İnsan olmamızın gereği olan bir şeydir. Çalışan bir kalbimiz, çalışan bir beynimiz, bir mekanizmamız var. Her çalışan bir şeyin varoluş maksadının dışında nasıl ki rahatsız edici şeyleri de varsa, işte düşünün ki rüzgar varlık aleminde çok önemli bir yer işgal etmektedir. Kimi ayetlerde Allah-u Teala rüzgar için nedir? Rahmetimizin müjdecisi. Ama kimi yerde de onlara bir rüzgar gönderdik ki kastı kavurdu, memleketlerini alt üst etti. Rüzgarın zatı gereği faydalı kısmı da vardır, zararlı kısmı da vardır. Farkımız nedir? Rüzgarda irade yoktur. İlahi irade onu istediği yere rahmet olarak gönderir, istediği yere azabının tecellisi olarak gönderir. Ama biz yapımız itibariyle işleyen bir mekanizmaya sahibiz. O mekanizmanın bir başkası tarafından da doldurulması imkanı vardır. O bir başkası tarafından doldurulması da bir nimettir. Zira sohbetimiz ilerleyince göreceğiz ki bu zihnimize gelen irademiz dışındaki şeyler her zaman kötü şeyler değildir. İyi şeyler de var. Hatta birçok kemalimizin vesilesi olan ilk vesvese biçiminde, vesvesenin vücut bulduğu alanda zihnimizde vücut bulan şeylerdir. Onun için biz bu zihne gelen şeyleri ikiye ayırıyoruz. Birisine şeytani kaynaklı olanlar diyoruz ki onlara vesvese diyoruz. İkisine melaike kaynaklı olanlar diyoruz, ona da ilham diyoruz. Birine vesvese diyoruz, birine ilham diyoruz. İkisi de ilk vücut buluş itibariyle bizim irademizin dışındadır. Zira bizim varlık alemimiz itibariyle zihnimiz şeytanların ve melaikelerin hakimiyet kurmak için savaş verdikleri bir alandır, bir üsttür. Bu hakimiyet kavgasında nihai galibiyet ve nihai sonuç için bizim irademiz belirleyici olacaktır. Dolayısıyla vesvesenin bu anlamda aşamaları vardır. Bu aşamaları dört kısma ayırıyor ahlak alimleri. Hadis-i şerifler çerçevesinde dört kısma ayırıyorlar. Birinci kısım, akla gelen irademiz dışındaki ilk şey. Ve burada herhangi bir sorumluluk yok. Nitekim bazen sahabe gelirdi Peygamber Efendimiz'e, ey Allah Resulü, ben helak oldum. Allah Resulü der, ne oldu, niye helak oldun? Kişi cevap vermeden Allah Resulü tamamlar. Her şeyi Allah yarattıysa Allah'ı kim yarattı gibi zihnine şeyler geliyor değil mi dedi. Evet ey Allah Resulü dedi. Kişinin aklına böyle bir şey gelmiş. Kişi üzülmüş. Yani benim imanımda bir problem var. Nedir bu? Niye geldi aklıma diye. Allah Resulü onu teselli eder. Der ki, sen ki o aklına gelen şeyden dolayı geldin ve hemen soluk soluğa bana yetiştin. Ve derdini bana arz ettin. Hiç korkma o aklına gelen şeyden. Ondan sonra bir zarar gelmez. Zira sen buraya gelmenle imanını ispat etmiş oldun. O gelen ise şeytandandır. Senin için bir sorumluluk yoktur. Yine bir başka sahabe bir gün gelir. Ey Allah'ın Resulü, ben nifaka düştüm. Ben münafığım galiba der. Allah Resulü yine aynı şekilde tepki verir. Ve der ki hiç sakın üzülme. Sen münafık olsaydın bana gelmezdin. Zira daha önceki derslerimizde sık sık atıfta bulunduk. Onlara gelin Resulullah'a gidelim. Sizler için bağışlanma dilesin. Deyince onlar kibirle yüz çevirdiler. Münafık peygambere gider mi? Yok. Şimdi bu tür havatırat deniyor. Tasavvuf ilmi dilinde havatırat. Zihne gelen hatıralar, zihne gelen duygular ve düşünceler. Bunlar arzular biçiminde de olabiliyor. Zaman zaman teorik konuda da olabiliyor. Arzular biçiminde olanlar yapmalıyım, yapmamalıyım. Yapmaması gereken şeyleri yapmalıyım diye zihne bir dokunuş olur. Yapması gereken ise yapma diye bir arzu anlamında zihine bir dokunuş olur. Bu dokunuşların bir adım sonrası eğer o dokunuşlarda kendimize agah olmazsak, kendimizi frenlemezsek düşünsel alana geçiş yapar ve şüphe dediğimiz olgu olur. Onun için bu manadaki kalem oynatan kişilerin çoğu zaman zaman şeyi karıştırmışlardır. Şüpheyle vesveseyi birbirinden ayırt edememişlerdir. Vesvese ilk oluştur. İlk zihne düşüştür. İster teorik düzlemde olsun, ister ameli konularda olsun, arzular alanında olsun, ilk oluş vesvesedir. O ilk oluşa mağlup düşünce ikinci adımda şüphe doğar. Şüphe ise genellikle teorik düzlemde olur. Ameli düzlemde olmaz. Yani işte Allah var mıdır, yok mudur? Biz acaba bugüne kadar boş kuyuya taş mı attık, karanlığa taş mı attık? Her şeyi Allah yarattıysa Allah'ı kim yarattı? Peygamberlik, kitap, bunların hepsi bir takım uydurulmuş şeyler mi gibi teorik düzlemde insanın inandığını söylediği şeyler konusunda şüpheler oluşmaya başlar ki şüphe aşamasından sonraki durumu daha önceki derslerde irdelemiştik. Burada da yine korkulacak bir şey yoktur. Mümkündür ki Allah-u Teala kişiyi bu şüpheler sayesinde ilmi kemale ulaştırmak ister. Ama kişi şüphe durağında çakılır kalırsa Allah muhafaza etsin, helake sürüklenir. Nasıl ki her hastalık için doktora gidiyorsak, zihnin hastalığı olan şüphede de doktora gitmek zorundayız. Kimdir şüphenin doktoru? Alimlerimizdir. Allah hepsine hayırlı ömürler versin. Dolayısıyla bu ilk kısımdan mesul değiliz. İlk dokunuştan mesul değiliz. İkinci dokunuş şüphe aşamasına gelir. Şüphe aşamasında da gene mesul değiliz. Zira henüz bu şeye geçmemiştir. Fiil düzlemine gelmemiştir. Dolayısıyla vesvesenin ilk oluş aşamasından fiil aşamasına kadar bir süreç vardır. İlk dokunuşta yoğunlaştığınız zaman nefsin hoşuna giden bir şey varsa orada nefis ona tutunmak ister. Haz almak ister. O içine ilka edilen şeyden hazza götürür. Dolayısıyla o vesvese ilk dokunuşa dair bir muhabbet, bir sevgi, bir iştiyak olur. O iştiyak aşamasında kalmaz. Kişiyi onun üzerinde yoğunlaşmak suretiyle düşünce alemini onunla meşgul eder. Düşünce aşamasına çıkar. O artık ilk dokunduğu zamanki kadar flu değildir. Baskın hale gelir. Hatta kişi ona düşünsel bir takım mazeretler bulmaya çalışır. Teorik bir takım gerekçeler ona iliştirmeye çalışır. Düşünce aşaması. Düşünce aşamasından sonra karar aşamasına gelir. Ben bunu yapayım. O iştah, o şevk, o arzu, o lezzet düşkünlüğü, o ilk dokunduğu zaman dokunanın verdiği, ilka ettiği o zevk düşkünlüğü onu karar aşamasına kadar bırakmaz ve sürükler. Kararla beraber azim olgusu devreye girer ve nihayet kişi o fiili yapar. Allah hepimizi muhafaza etsin. Şimdi bu karar aşamasına, şimdi ilk iki aşama, ilk dokunuş ve o dokunuş üzerindeki ikinci yoğunlaşma, şüphe aşaması, bu ilk iki aşama affediliyor. Yani günaha bile konu olmuyor. Dolayısıyla affediliyor bile demenin bir anlamı yok. Bir karşılık tekabül etmiyor. Fakat üçüncü ve dördüncü aşama, karar aşaması ve fiil aşamasında Allah-u Teala ayeti kerimede buyuruyor ki, ister açığa vurduğunuz şeyler olsun, ister gizlediğiniz şeyler olsun, hepsinin hesabı görülecektir. Bu ayeti hafızamızın bir kenarında tutalım. Bir başka ayette, o gün göz sorumludur, kulak sorumludur, kalp sorumludur. Bu üç sorumludan üçüncü saydığımız bu akşamki mevzumuza tekabül ediyor. Kalp gizli olan bir şeydir. Kalbinize gelen, kalbinizde beslediğiniz, yapmak istediğiniz, yapmaya karar verdiğiniz şeyler de hesaba gelecektir. Az önceki aktardığımız hadis-i şeriflerle bu ayeti kelimeler arasında çelişki var gibi görülür değil mi? Allah Resulü diyor ki yok, sorumlu değilsin. Bir başka hadis-i şerifte Allah Resulü buyuruyor ki, bana bir ikram olarak Allah benim ümmetimin zihnine arız olan vesveselerden onları sorumlu tutmadı. Öyleyse vesvese derken de hep zihni ve batini bir olgudan bahsediyorsak, bu ayeti kelimeler de ister açığa vurduğunuz şeyler olsun, ister gizlediğiniz şeyler olsun derken, gizlediğimiz şeylerden kasıt zihni olgularsa, ayeti kerime kalpler o gün sorumludur derken kalpteki geçirdiğimiz şeyleri sorumlu tutuyorsa, bu ikisinin arasının açık edilmesi lazım. Alimlerimiz bu ikisinin arasını şöyle açıyorlar ve burada bir çelişkinin olmadığını söylüyorlar. İlk dokunuştan mesul değiliz. Ama ilk dokunuşa itibar ettik. Peşine düştük. Yoğunlaştık. İkinci aşama geldi. Şüphe aşamasına geldi. Şüphe aşamasında doktora gitmedik veya şüpheye yoğunlaştık. Şüphe aşamasından biz karar aşamasına geldik. Karar aşamasına gelince yine durum bu sefer ikiye ayrılıyor. Bir, karar aşamasına vardık, yaptık. Hem kararımızdan dolayı mesulüz, hesaba çekileceğiz. Hem yaptığımız fiilden dolayı hesaba çekileceğiz. O fiil için vaat edilmiş karşılık neyse onun hesabını vereceğiz. İkinci durum nedir? Karar aşamasına geldik ama yapmadık. Bu kısımda gene ikiye ayrılıyor. Niye yapmadık? Birincisi Allah'ı hatırladık, geri döndük. Yapmadık. O fiili terk ettiğimiz için o fiile tekabül eden karşılıktan kurtuluruz. Ama zihnimizdeki o karar bir lekedir. Zihnimizde bir iz bırakmıştır, o hesaba getirilir. Allah-u Teala ya bağışlar ya bağışlamaz. Dolayısıyla birinci kategori bağışlanmaya konu olmayan kısımdır. İkinci kategori ya bağışlanır ya bağışlanmaz kategorisidir. Üç ve son aşama, karar verdik, yapmak istedik ama imkan bulamadık. İmkan bulamadığımızdan dolayı o fiile tekabül eden ceza bizden düştü. Ama Allah onu ne olarak hesap edecek? Yapmak iradesindeydin sen. Örnek olarak da şeyi veriyor hocamız. Bir hadis-i şerif var. Öldüren Müslüman da ölen Müslüman da cehennemdedir. Öldüren Müslüman da ölen Müslüman da cehennemdedir. Niye? İkisi de haklı bir gerekçe olmaksızın elften püften bir meseleyle, mesele yüzünden birbirlerini öldürmeye kastetmişler. İkisi birbirini öldürmek üzere birbirlerine girmişler. Nihayet birisi galip gelmiş, öldürmüş. Şimdi öldüren ne oldu? Cehennemlik oldu, katil oldu. Ölen ne oldu? Ölen niye gidiyor ki? Ölen mazlum durumuna düştü değil mi normalde? Allah-u Teala diyor ki, güç yetiremediği için bu öldü, öteki öldürücü oldu. Güç yetirseydi bu öldürücü, o öteki ölen olacaktı. İkisi de cehennemdedir. Dolayısıyla zihne geldi, şüphe aşamasına ulaştı, düşünce aşamasına ulaştı, karar aşamasına ulaştı, yapmak iradesi tahakkuk etti ama kişinin gücü yetmedi, yapamadı. Dolayısıyla Allah orayı da hesaba alıyor. Bu kısmı itibariyle az önceki ayetler anlamlandırılıyor. İsterseniz gizli tutun, isterseniz açığa vurun. Allah onu hesap edecektir. Allah onun hesabını görecektir. Niye görecektir? Çünkü kişi yapma iradesindeydi. Ama daha önceki ilk aşamada, ilk iki aşamada irade yoktu. İrade üçüncü aşamada geldi. Üçüncü aşamadan dördüncü aşamaya geçti. Dördüncü aşamada ise iki hal oldu. Ya Allah'ı hatırladı, geri döndü. Ya yaptı veya yapmak istiyordu, kararlıydı ama imkan bulamadı, yapamadı. Bu vesvese ile şüphe arasındaki olgunun bu düzlemde anlaşılmış olması ve vesvesenin tanımlanmış olabilmesi umudundayım. Eğer soracağınız soru yoksa devam ederek vesvesenin tedavi edilebilmesinin yollarına geçmek istiyorum. Vesvese bir hastalıktır. Bunun tedavisi için de gerek hadis-i şeriflerde olsun, gerek Kur'an-ı Kerim'de olsun birçok yöntem önerilmiştir. Birinci olarak öne çekilen hadis-i şeriflerde kişi yapacağı fiilin sonucunu hesap etmesi düzlemindedir. İlk tedavi yöntemi sonucu hesap etmek. İlk, ikinci veya üçüncü dersiniz olsaydı diye hatırlıyorum. Neyi işlemiştik? Amellerin uhrevi suretleri vardır, değil mi? Her amelimizin bir uhrevi sureti vardır. O suret biz amel eder etmez vücuda geliyor. Fakat biz henüz bu alemdeyken, maddenin sınırlandırdığı alemdeyken onu göremiyoruz. Fakat o bu dünyadayken oluşuyor ve öldüğümüz zaman o amellerimizin uhrevi suretleri olduğu gibi bütün çirkinliğiyle, bütün korkunçluğuyla önümüzde zuhur ediyor. Ve ta ki onun adresi olan cehenneme gidinceye kadar bizi ne yapmıyordu? Terk etmiyordu. Her bir kötü amelin bu manada uhrevi suretlerini bize anlatan gerek ayetler gerek hadisler var mı? Birinci aşama bu amellerin bizim hem dünya saadetimiz aleyhine hem uhrevi saadetimiz aleyhine olan suretlerine dair ilimdir. Peygamberlerin ve imamlarımız aleyhisselamın masumiyeti de bu düzende izah edilmektedir. Bir kişi imamlarımızdan birisine sorar, ey imam der, sizin masumiyetiniz nicedir, nasıl masumsunuz siz der. İmam aleyhisselam buyurur ki, sen hiç tuvaletteyken çıkardığın şeyi, yemeği bir gün hayal ettin mi? Aklından geçirdin mi? O ne demek imam diyor, çok iğrenç, çok korkunç bir şey diyor. Senin diyor, onu hiç aklından bile geçirmemen, bırak yememeyi, bırak dokunmamayı, oynamamayı, aklından bile geçirmemen, onun pisliğine dair olan yakin bilgindir. Bizim için her günah öyledir der. Bırak işlemeyi, aklımızdan bile hiç geçirmedik şimdiye kadar. Masumiyetin izahlarından biridir. Niye? Her bir günahın uhrevi suretine dair yakin ilim var. Onun için Leyl suresinde ayet-i kerimenin birisinde Allah-u Teala iyiler içindir ki onlar peygamberin getirdiği her şeyi doğrularlar. Müttakileri tanımlarken geliyordu bu ayet. Onlar tasdik ederler peygamberin getirdiği her şeyi. Neyi? Gayba dair bilgilerinde. Gıybet etmeyin. Zira gıybet eden kişi ahirette ölmüş kardeşinin etini yiyen bir surette haşrolacaktır. İşte şunu yapmayın. Eğer yaparsanız ahirette domuz suretinde haşrolacaksınız. Şunu yapmayın, vahşi hayvanlar suretinde haşrolacaksınız gibi gayba dair bize aktardığı bilgiler vardır. Ve müttaki insan peygamberin o gayba dair getirmiş olduğu bütün bilgileri tasdik eden insandır. O bilgilere yakinen iman eden, yakinen bilgiye ulaşan insan bir günaha tevessül etmesini bir yana bırakın aklından bile geçilmez. Dolayısıyla bu ilme sahip olan birine o ilk dokunuşta şeytan cesaret edemez. Dokunuş iki türlüdür ama demiştik. Ne demiştik? Birisi şeytanın dokunmasıdır, ikincisi melekelerin dokunmasıdır. Bu ikisinin tefriki ise yine ilmi gerektiriyor. Zihnimize bir ilk dokunuş oldu ki bu dokunuş bir nefsimin hoşuna gitti. İki, şer'i şerife dair olan ilminden dolayı onun yanlış olduğunu görüyorum. Yanlış olduğunu biliyorum ama buna rağmen o zevkime hitap eden kısmı ağır basıyor. Burası şeytanidir ve sonu ta helake kadar götürür. Ama iki, nefsime bir dokunuş oldu, zihnime bir dokunuş oldu, hiç de hoşuma gitmedi. Hiç de beni cezbetmedi. Ama öbür taraftan bakıyorum, şer'i şerif onu övüyor. Sünnet-i Nebevi onu övüyor. Ama benim hoşuma gitmiyor. Bil ki orası melaikenin dokunmasıdır. Bu ilham, melaikenin dokunması her birimiz için mukadder olan ve ilk aşamadaki kemal basamaklarındandır. İnsan ne kadar bu ilhamlara tabi olur, kapıyı açarsa ileri düzeyde ta gider vahye muhatap olur. Bu kısım peygamberler için müyesser olmuştur. Fakat o vahyin küçük cüzleri aşağıya doğru işte rüya yoluyla vahiy vardır, şu vardır, bu vardır. Bu cüzü Allah'ın velilerine taksim edilir aşağıya doğru. Burayı şunun için söyledim ki bu ilham boyutuna aklınıza gelen olumlu şeyler, bilgiye sahibisiniz ki bu olumlu şey. Onları nefsimize uyup terk ettiğimiz müddetçe o dokunma alanında şeytanın dokunma gücü ve alanı genişler, melekelerin dokunma gücü ve alanı zayıflar. Ve gün geçtikçe Allah göstermesin, o meydan olduğu gibi şeytan ordularının istilasına uğrar. Ve melekeler orayı komple terk ederler. İlk aşamada bunlar savaş halindedirler. Ben galip geleyimdir, öteki ben galip geleyimdir. Şeytan ordusunu galip kılacak olan da biziz. Melekeler ordusunu galip kılacak da biziz. Dolayısıyla birinci aşama, korunmadaki, tedavideki birinci aşama, amellerin uhrevi sonuçlarına dair bilgi sahibi olmaktır. Kötü amel akıbeti şudur, iyi amel akıbeti şudur. Kötü amel ve kötü akıbeti terk etmek, iyi amel ve güzel akıbete cezbolmak, yönümüzü o tarafa doğru dönmektir. İkinci aşama, kalbin şeytani olgulara, şeytanın girişlerine kapatılmasıdır. Burası da çok önemli bir bölümdür. İçinde yaşadığımız hayatta işte trafik denilen bir düzen var. Kitaplar yazıldı, kitaplar çıkarıldı. Bir taraftan teorik düzen var trafik dediğimiz zaman. Öbür taraftan pratik bir uygulama alanı var. İşte yollarda tabelalar var, kesik çizgiler var, sürekli çizgiler var, viraj işaretleri var, köprü işaretleri var, daralan yol işareti var, kırmızı ışık var, yeşil ışık var, sarı ışık var. İşte yollarda tümsekler oluşturuluyor kasten. Yolu yapan mimar tarafından tümsekler oluşturuluyor. Arabayla giderken orayı görünce mutlaka yavaşlamak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi bütün bu düzeni dışarıdan gözlemleyen birisi nedir? Bütün bunlar geriye dönük bir takım tecrübelerin ürünüdür der, değil mi? Kavşakta demek ki insanlar çarpıştılar. Daha sonra bir akıl dedi ki buraya şey yapalım biz. Işıklandırma düzeni yapalım. Yolu düzenli seyrettirelim. Arabalar karşılıklı birbirlerinin önünü kesmesinler. Her akıl bunu keşfeder mi etmez mi? Yani bu ışıklandırma tesadüfen koyulmuş, laf olsun diye konulmuş bir şey mümkün değil, olamaz. İşte sürekli çizginin olduğu yerde daha önce belki çizgi yoktu. Birisi birisini solladı. Karşının kör olduğu kısımlardır oralar. Araba kullananlarınız hepiniz biliyor. Karşıdan gelen arabayla çarpıştılar. Ve daha sonra akıl geldi dedi ki insanlar bazen dalabiliyorlar, şu olabiliyor, bu olabiliyor. Hiçbiri olmasa da sonuçta bir hüküm verilecek. Bu sonuçtan kim hatalıdır, kim kusurludur? Onun en azından tespit edilebilmesi için yola dediler sürekli çizgi çizelim ve kural koyalım. Diyelim sürekli çizgilerde sollama yapmayacaksınız. Kesik çizgilerde sollama yapabilirsiniz. Bu da bir tecrübenin sonucudur. Şimdi bunu kullar tecrübeyle buluyorlar. Fakat din dediğimiz düzen tecrübe sonucu elde edilmiş kurallar bütünü değildir. Bütün bir evreni ve o evrende en üstün varlık olarak karar verip yarattığı insanın mutluluğu ve saadeti, hem dünyevi ve hem uhrevi saadeti için Allah onların ihtiyaç duyacakları kurallar bütününü peygamberler vasıtasıyla bize gönderiyor. Ve Allah bu kuralları oluştururken herhangi bir tecrübeye de ihtiyacı yoktu. Biz tecrübeyle elde edilen şeylere riayet ederiz. Allah'ın bir lütfu olarak, ilminin bir bereketi olarak bizim önümüze sunmuş olduğu kurallar bütününe riayet etmeyiz. O kurallar bütününün bizi sınırlandırdığına hükmeder, dine isyan etmek isteriz. Ve Allah muhafaza etsin, Allah'a isyan etmek isteriz. Tutumumuz budur. Ama zihnimiz bizi aldatır. Der ki, yok benim isyanım aslında Allah'a değil de işte şunaydı da bunaydı da bu kurallar şu istismar etti de bu istismar etti de. Yok hayır efendim. Her kural istismar edilebilir. Fakat her istismar edilen kuralda bir sorun yoktur. Şimdi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde riya, kibir, ucb, haset gibi ahlaki rezail cümlesinden sayılan bütün şeyler ve bunlardan sakının diyen ilahi irade onların doğuracağı sonuçlardan bizi kurtarmak için onları öngörmüştür. Allah yola sürekli çizgi çizdi. Allah yollara ışıklandırmalar koydu. Ve Allah'ın bunların hiçbirine ihtiyacı yoktu. Bizden istedi. Dolayısıyla bu saydığımız şeyler şeytanın kalbe giriş yollarıdır. Her kötü diye saydığımız ahlak ilmi çerçevesinde ayetler ve hadisler çerçevesinde kınanmış, uzak durun diye bize emredilmiş şeylerin hepsi şeytanın kalbe giriş yollarıdır. İkincisi emredilen şeyler. Emredilen şeylerin ise terki bu sefer kalbe açılan yollar olacaktır. Ve Allah bu kapılar kapalı olsa da şeytanın sızacağı alanlar vardır. Açacağı yerler vardır. O açacağı yerlerin bu sefer tahkim edilebilmesi için namaz kılın demiştir. Oruç tutun demiştir. Emirler ve nehiler kalbin korunması için gerekli olan iki tane olgudur. Vesvese illetinden korunmak isteyen insan önce şeytanın dokunmasına fırsat vermemesi gerekiyor. Bu amellerle birlikte üçüncü aşamaya geliyor. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ İnşirah suresinin son ayetidir. Peygamber Efendimiz'e hitaben Allah-u Teala der ki sakın boş kalma. Bir işin bitince hemen bir başka işe koyul. Boşluk, boş kalmak. Hatta gençlerin dikkatine arz ederim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den gelen bir hadistir. Allah'ın en çok öfkelendiği insan boş gezen gençtir. Özellikle gençlerin boş gezmemesi gerekiyor. Boş insanın zihni boş olur. Zihni boş olunca dokunmaya açık olur. Ve şeytan dokunur. Dokununca hoşuna gidersin. Zira gencin aklı az, şehveti güçlüdür. Aklı zayıf, şehveti güçlüdür. Üstadlardan bu ifadeleri duyduğumuz zaman biz hep yorumlar yaptık. Ey üstad sen gençlerin aklı zayıf diyorsun ama ben gencim, okulda hocanın bile çözemediği problemleri çözüyorum ben. Nasıl olmuş da benim aklım zayıf diyorsun? Buradaki akıl zayıflığından maksat teorik akıl değil, pratik akıldır. Pratik akıl, yapmalıyım, yapmamalıyım, şu güzeldir, şu çirkindir türünden şeylere karar veren akıldır. Şu doğrudur, şu yanlıştır aklı teorik akıldır. Mümkündür ki o teorik akılda kuvvetli olabiliriz. Ama biz bugün teorik açıdan akıllı olan, tıp fakülteleri bitiren, mühendislikleri bitiren, prof olan, nice teorik aklı kuvvetli olan insanların nice aptalca işler yaptığına şahit oluyoruz değil mi? Pratik akıl ayrı bir olgudur. Dolayısıyla üstadların ahlak ilmi çerçevesinde kürsüye taşıdıkları zayıf akıl, kuvvetli akıl, teorik akılla ilgili değil, pratik akılla ilgilidir. Boşluk, boş kalmak, zihnin boşalmasına yol açar. Boş alan olmasına yol açar. Şeytan ise orayı boş bırakmak istemez, derhal doldurur. Olmaz şeyleri ilka eder. Mümkün olmayan şeyleri ilka eder. Yasak olan şeyleri ilka eder. Ama orada bir zevk vaadinde bulunur. O zihindeki vücut bulan zevk vaadi ile biyolojik yapımızdaki zevki isteyen kısımlarımızla ilişki kurar ve hararet oluşur. O düşünce hararetle üstünde yoğunlaşmaya başlanır. O bizi karara götürür ve karar bizi fiile götürür. Onun için korunma yollarından birisi de nedir? Kalbin kapatılması, emredilenlerin yapılması, nehyedilenlerin terki konusundaki gayretle beraber kalbin korunma altına alınmasıdır. Bütün bunlar ilk aşamada insana zor gibi geliyor olabilir. Fakat bir müddet insan zihnini kontrol altında tutmaya çalışırsa, zihnimizi kontrol altında tutacağız. Rahmetli İmam Hümeyni'nin güzel bir şeyi vardır. Hayal kuşunuzu serbest bırakmayın. Yani mümkündür. Hayal kuşumuz olacak, uçacak. Hatta biz oradan çok ciddi faydalar da elde edebiliriz. Ama dizgininin bizim elimizde olması kaydıyla. Hayal kuşuna dizgin vurmak zorundayız. Münkerata, pis olana, kötü olana, uçtuğu zaman onun dizginini çekmemiz ve salih yöne doğru onu yönlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla birincisi zihnin kontrolü, boşanmamasını sağlamak. Boş kalmamak, mutlaka bir şeyle meşgul olmak, özellikle güzel şeylerle meşgul olmak. Yani işte oyundur, eğlencedir ki ayet-i kerimeler bunları birer birer kınamıştır. Onlar dünyayı oyun ve eğlenceden ibaret zannettiler. Biz oyun ve eğlence olsun diye dünyayı yaratmadık. Eğer biz oyun ve eğlence isteseydik katımızdan daha güzelini var etmeye de muktedirdik. Oyun ve eğlence boş şey. Bir anlamı yok. Senin ne dünyana faydan var ne ahiretine faydan var. Saatlerini alıp götürüyor. Zaman nimetini çalıyor. Zaman nimetini çalıyor. Allah hepimize agah eylesin. Efendim zihni kontrol altında tutmak, boş kalmamak, öbür yandan en ciddi tedavilerden birisi zikrullah'tır. Allah'ı hatırlamaktır. Bu ise iki aşamalıdır. Hem dil hem kalp aşamasıdır. Bu konuda da yine rahmetli İmam Kumeyn'in öyle zannediyorum pratiğinden yola çıkarak geliştirdiği bir formül olsa gerek. İmam Kumeyn'i rahmetli kalbi bebeğe benzetir. Dili o bebeğin annesine ve babasına benzetir. Anne baba bebeğine anne dedirmek arzusundadır. Anne de bakayım oğlum, anne de bakayım oğlum bir kere, 10 kere, 20 kere, 100 kere tekrar eder. Ve yapısal denklik vardır. Bebeğin alıcılarında, bebeğin zihin yapısında dışarıdan telkinler artınca artık onu algılayabilir ve kullanabilir hale dönüşmesi yapısı vardır. Bebek annedir. İlk anne değişinde anne nasıl mutlu olur? Baba da gene öyle. Baba de oğlum, baba de oğlum. Hatta bazı bebek anneyi öncedir, anne babaya çaka satar. Bazen bebek babayı öncedir, baba anneye çaka satar. O mutluluğun alametidir. İmam der ki, dil baba ve anne gibidir. Sürekli dil la ilahe illallah desin, bebek kalptir. Kalp bebek gibidir. O dili takip eder. Kalp dile tabidir. Ne kadar zikrederseniz Allah'ın isimlerinden birini veya la ilahe illallah veya subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber veya la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Dil ne kadar tekrar ederse sizin iradenizin dışında yapısal zarurettir. Kalp ona iştirak eder. Bir bakarsanız sizden habersiz diliniz terk etmiş kalp la ilahe illallah diyor. Ve bunu siz hissedersiniz. Kalbinizin la ilahe illallah dediğini bilirsiniz. Konuşuyorsunuzdur, arkadaşınızla sohbet ediyorsunuzdur. Bu aşamaya geldiğinizde dikkat edin, gelenleriniz dikkat edin, çevrenizle paylaşın. Arkadaşınızla sohbet ederken kalbinizin la ilahe illallah devam ettiğini görürsünüz. Şimdi bir dil, bir kalp la ilahe illallah'la meşgul olunca oraya şeytan dokunabilir mi? Veya dokundu, olur böyle bir şey. Festaiz billah. Allah'a sığının. Ayet-i kerimede Allah-u Teala müminleri tanımlarken diyor ki onlar ki şeytan onlara bir vesvese ilka ettikleri zaman hemen kendilerine döner, Allah'ı hatırlarlar. Dolayısıyla terk ederler. Yeri gelmişken konumuzla ilgisi yok fakat bütün bu anlamdaki meclislerde gördüğüm bir aykırılıktır. Gidermek anlamına söylüyorum. Bu manadaki ayetlerden birisi de Estağfirullah وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an okuyacağınız zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığının. İkincisi ise وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman sesini kesin ve dinleyin. Çok net, çok açık bir ayettir. Ve izâ kuri'el Kur'ânu festemi'û leh. Sesinizi kesin, festemi'û leh. Ve ensitû leallekum turhamun. Sesinizi kesin, leallekum turhamun. Ki merhamet olunasınız. Manayı muhalifi ne olur? Bu mananın tersi ne olur? Kur'an okunurken ona hürmeten, sesinizi kesip dinlemezseniz merhamete nail olamazsınız. Ya çok basit bir şeydir, ne var ya? O anda söylemek istediğimiz şey, söyleyeceğimiz şey, işitmek isteyeceğimiz şey çok mu önemli? Hayat ve memat meselesi. Sabırlı ol, Kur'an-ı Kerim bitsin, ondan sonra konuş. Bu dersimizle alakası olmayan bir artı parantez işaretti. İki dokunuş vardı dedik. Bu dokunuşların şeytandan olduğunu hissedince Müslüman Allah'a sığınır. Bu dokunuşun melaikelerden olduğunu hissedince de ne yapar? Allah'a hamd eder ve artırmasını ister. Şeytandan olduğunu anlayınca sığınır ve Allah'tan tekrar edilmemesi için yardım ister. Hülasa-i kelam arkadaşlar, yine dönüp dolaşıyor iş. Birinci aşamada ilme geliyor, bilgiye geliyor, yakine geliyor. İkincisi iradeye geliyor, dikkate geliyor. Dördüncüsü emredilenlere tabi olmak, nehyedilenleri ise terk etmek olgusuna geliyor ki her nehyin ve her emrin bizim menfaatimize olduğu sonucuna da yine buradan rahatlıkla varıyoruz. Allah hepimizi her an şeytanın vesvesesinden muhafaza etsin. Allah hepimizi her an melaikelerin ilhamına açık ve gelen ilhamı algılayan, onun üstünde yoğunlaşıp onun sürükleyeceği neticelere ulaşabilen irade sahibi insanlardan kılsın. Amin. Muhammed, Ali Muhammed'e salavat.